Ayrım 4. Yaşam ve Yazgı 3. Kitap Vasili Grossman Sayfa 35 7. Bölüm Almanların Stalingrad yakınlarında kuşatılması düşüncesi dahice bir düşünce sayılır. Çıplak ayaklı, çıkık çeneli köylülerin ormandan gelen yabancılar tarafından ele geçirilmiş olan mağaraların çevresini kuşatarak çalılıkların arasına dağıldıkları dönemde doğmuş olan ilke, Paulus ordusunun kanatlarına gizlice asker yığılırken de yinelenmişti. Topuz ve uzun menzilli top arasındaki farka mı, yoksa eski ve yeni silahların yapım ilkesinde binlerce yıldır değişiklik olmamasına mı şaşmak gerekiyordu? Ancak halkalarını enine ve dikine sonsuz şekilde arttıran spiral insan hareketinin değişmez bir eksene sahip olması ne bir umutsuzluk ne de şaşkınlık uyandırmalıdır. Stalingrad harekatının özünü oluşturan kuşatma ilkesi yeni olmasa da bu çok eski ilkenin uygulanacağı doğru bölgeyi seçmiş olan Stalingrad saldırısı düzenleyicilerinin yaptıkları büyük hizmet tartışılamaz. Harekatın yapılacağı zamanı doğru seçmişler, orduları ustalıkla eğitmişler, toplamışlardı. Üç cephe, Güneybatı, Don ve Stalingrad cepheleri arasındaki işbirliğinin ustalıkla sağlanması da harekatı düzenleyenlerin gösterdiği üstün bir yararlılıktı. Doğal maskelerden yoksun Bozkır'da gizlice asker yığmanın büyük zorlukları vardı. Ordular kuzeyden ve güneyden Almanların sağ ve sol omuzları boyunca süzülüp düşmana sarıldıktan sonra Paulus'un ordusunun kemiklerini kırarak yüreğini ve ciğerlerini ezerek Kalaç yakınında buluşmaya hazırlanıyorlardı. Harekatın ayrıntılarının çıkarılmasına, düşmanın silahlarının, canlı gücünün, cephe gerisinin, ulaşım yollarının keşfine çok fazla emek harcanmıştı. Ama yine de yüksek başkomutan Mareşal Yosif Stalin'in generaller Yukov, Vasilyevski, Voronov, Yeremenko, Rokossovski ve Genelkurmay'ın çok sayıda yetenekli subayının katıldığı bu çalışmanın temelinde kıllı ilkel insan tarafından askeri pratiğe sokulmuş olan düşmanı kanatlardan kuşatma ilkesi yatıyordu. Dış yüze, kabuğa değil, çekirdeğe, öze ait, eksenin çevresindeki halkalara değil, eksene ait yeni düşünceleri yaşama sokan insanlar için deha tanımı yapılabilir ancak. Büyük İskender'den bu yana stratejik ve taktik çalışmaların bu tür ilahi eylemlerle ortak hiçbir yönü yoktur. Askeri olayların büyüklüğüyle ezilen insan bilinci, ölçek büyüklüğünü komutanların düşünme başarılarının büyüklüğüyle özdeşleştirmek eğilimindedir. Muharebeler tarihi komutanların savunmanın yarılması, düşmanın takip edilmesi, kuşatılması, yıpratılması operasyonlarına yeni ilkeler getirmediklerine, daha Neandertal devir insanlarının bildikleri, aynı zamanda bir sürünün etrafını sarmış kurtların ve bu kurtlardan korunmaya çalışan sürünün de bildiği ilkeleri uyguladıklarını ve kullandıklarını göstermektedir. Enerjik işini iyi bilen bir fabrika müdürü, ham madde ve yakıtın başarıyla temin edilmesini, atölyeler arasındaki işbirliğini ve fabrikanın çalışması için gerekli olan küçük ve büyük diğer koşulları sağlar. Ama tarihçiler fabrika müdürünün çalışmalarının metalürji, elektroteknik, metalin röntgen analizi ilkelerini belirlediği şeklinde bilgi verdikleri zaman fabrikanın tarihini araştıran bir beyin röntgen ışınlarını bizim müdür değil röntgen buldu, yüksek fırınlar bizim müdürden önce de vardı diye protesto etmeye başlar. Gerçek anlamda büyük bilimsel buluşlar insanı doğadan daha akıllı yapar. Doğa bu buluşlarda, bu buluşlar aracılığıyla kendini tanır. Galileo'nun, Newton'un, Einstein'ın doğanın uzayı, zamanı, maddeyi ve kuvveti kavrama konusunda yaptıkları işler insanların bu türden yararlılıkları arasındadır. İnsanoğlu bu buluşlarda doğal olarak var olandan daha büyük bir derinlik ve daha büyük bir yükseklik yaratmış, böylelikle de doğa tarafından kendi kendini tanımaya, doğayı dönüştürmeye yardımcı olmuştur. Var olan, gözle görülen, elle tutulan, doğa tarafından formüle edilmiş ilkelerin insan tarafından yeniden üretildiği buluşlar alt düzeyde ikinci sırada buluşlardır. Kuşların uçuşu, balıkların hareketi, deve elmasının ve büyük yuvarlak kayanın hareketi, rüzgarın ağaçları ve dalları sallayan gücü, deniz hıyarlarının reaktif hareketleri, şu veya bu elle tutulur açık ilkenin ifadesidir. İnsanoğlu bir olaydan onun ilkesini çıkarır, kendi ortamına taşır, kendi olanaklarına ve gereksinimlerine uygun şekilde geliştirir. Uçakların, türbinlerin, tepkimeli motorların, roketlerin yaşam açısından önemi çok büyüktür. Ancak insanlık bunların yaratılmasını dehasına değil, yeteneğine borçludur. Doğa tarafından değil, insanlar tarafından ortaya konulan, billurlaştırılan bir ilkenin, diyelim radyo, televizyon ve radarda kullanım ve gelişme olanağı bulan elektromanyetik alan teorisi ilkesinin kullanıldığı buluşlar bu şekilde ikinci sıradan buluşlara girer. Atom enerjisinin serbest kalması aynı şekilde ikinci sıradan buluşlara girer. İlk uranyum reaktörünün yaratıcısı Fermi'nin yaptığı buluş dünya tarihinde yeni bir devrin başlangıcı olmuş olsa bile insanlığın dehası unvanı üzerinde hak iddia etmesi gerekmez. Daha da aşağı, üçüncü sıradan buluşlarda insanoğlu artık kendi faaliyet alanında bulunan bir şeyi yeni koşullarda canlandırır. Örneğin bir uçuş aracı üzerine yeni bir motor yerleştirir, bir geminin buhar motorunun yerine elektrik motoru koyar. İnsanın yeni teknik koşulların eski ilkelerle işbirliği yaptığı savaş sanatı alanındaki faaliyeti de buraya dahildir. Bir muharebeyi yöneten generalin faaliyetinin savaş açısından önemini yadsımak saçmadır. Ancak generali dahi ilan etmek de yanlıştır. Üretimde çalışan yetenekli bir mühendis konusunda bu aptalcadır. General konusunda sadece aptalca değil, aynı zamanda zararlı ve tehlikelidir. 8. Bölüm. Kuzey ve güney olmak üzere her biri milyonlarca ton metalden ve canlı insan kanından iki çekiç işaret bekliyordu. İlk olarak Stalingrad'ın kuzeybatısındaki ordular hücuma geçti. 19 Kasım 1942 sabah saat 7.30'da güneybatı ve Don cepheleri boyunca 80 dakika süren güçlü bir topçu ateşi başladı. 3. Rumen ordusunun birliklerince işgal edilen mevzilerin üstünden bir ateş silindiri geçti. Saat 8.50'de piyadeler ve tanklar hücuma geçtiler. Sovyet ordularının morali son derece yüksekti. 76. Tümen Nefesli Sazlar Orkestrası'nın çaldığı bir marşla hücuma kalktı. Günün ikinci yarısında düşman savunmasının taktik derinliği aşılmıştı. Çarpışmalar çok geniş bir alana yayılmıştı. 4. Rumen Kol Ordusu bozguna uğramıştı. 1. Rumen Süvari Tümeni'nin Krajina bölgesindeki 3. Ordunun geri kalan birlikleriyle bağlantısı kesilmiş ve ayrı düşmüştü. 5. Tank ordusu Serafimovic'in 30 kilometre güneybatısındaki tepelerden saldırıya geçmiş, 2. Rumen kol ordusunun mevzilerini yarmış ve hızla güneye ilerleyerek gün ortasına doğru Perelazoskaya'nın kuzeyindeki tepeleri ele geçirmişti. Güneydoğu'ya yönelen Sovyet tank ve süvari kol orduları akşama doğru 3. Rumen ordusunun cephe gerisine 60 kilometre girerek Gusinka ve Kalmıkova ulaşmışlardı. 24 saat sonra 20 Kasım şafak vakti Stalingrad'ın güneyindeki Kalmuk bozkırlarında toplanmış olan kuvvetler taarruza geçti. 9. Bölüm. Novikov şafak sökmeden çok önce uyanmıştı. Novikov'un heyecanı farkında olmadığı kadar büyüktü. Verşkov ağırbaşlı ve pohpohlayıcı bir edayla "Çay içer misiniz kol ordu komutanı yoldaş?" diye sordu.
"Evet," dedi Novikov. "Aşçıya söyleyin, yumurta yapsın."
"Nasıl olsun albay yoldaş?" Novikov kısa bir süre sustu, düşünmeye başladı ve Verşkov'a kol ordu komutanı düşüncelere dalmış, soruyu duymuyormuş gibi geldi.
"Sahanda yumurta," dedi Novikov ve saate baktı. "Getmanov'a git, kalkmış mı bak bakalım, yarım saat sonra gitmemiz gerekiyor."
Novikov sanki 1,5 saat sonra topçu ateşinin başlayacağını, gökyüzünün yüzlerce hücum ve bombardıman uçağının motor sesleriyle uğuldayacağını, istihkamcıların sürünerek gidip telli keseceklerini ve mayınlı alanları mayından temizleyeceklerini, piyadelerin makineli tüfekleri sürükleyerek kim bilir kaç kez dürbünle baktığı puslu tepelere koşacaklarını düşünmüyordu. Sanki o saatte Belov'la, Makarov'la, Karpov'la bir bağ hissetmiyordu. Sanki bir gün önce Stalingrad'ın kuzeybatısında Sovyet tanklarının topçu ve piyadelerin yardığı Alman cephesine girerek hiç durmaksızın Kalaç yönüne doğru ilerlediğini ve birkaç saat sonra onun tanklarının güneyden harekete geçip Paulus'un ordusunu kuşatmak için kuzeyden gelenlerle buluşacağını düşünmüyordu. Cephe komutanını ve Stalin'in belki de yarınki bir emrinde Novikov adından söz edeceğini düşünmüyordu. Yevgenya Nikolayevna'yı düşünmüyordu. Brest'te havaalanına koştu ve Almanlar tarafından yakılan ilk savaş ateşinin gökyüzünde parladığı o şafak vaktini anımsamıyordu. Ama düşünmediği her şey içindeydi. Yeni çizmelerini mi giyeceğini yoksa eskilerle mi gideceğini, sigara tabakasını unutmaması gerektiğini düşünüyordu. İt oğlu it, yine bana soğuk çay getirmiş diye düşünüyordu. Sahanda yumurtayı yedi ve sahanın dibindeki erimiş yağı bir parça ekmekle hızlı hızlı sıyırdı. Emriniz yerine getirildi diyerek raporunu verdi Verşkov ve hemen sanki ayıplıyormuş ve gizli bir şey söylüyormuş gibi nöbetçiye yerinde mi diye sordum. Nöbetçi bana başka nerede olacak, o kadınla birlikte uyuyor diye yanıt verdi diye ekledi. Nöbetçi kadın dememiş, daha esaslı bir söz söylemişti. Ama Verşkov kolordu komutanıyla konuşurken o sözü söyleyemeyeceğini düşünmüştü. Novikov susuyor, parmağıyla bastırarak masanın üstündeki ekmek ufaklarını topluyordu. Çok geçmeden Getmanov geldi. ''Çay içer misiniz?'' diye sordu Novikov. ''Gitme vakti Pyotr Pavlovich, çayı da şekeri de boş verin, Almanla savaşma zamanı.'' Neyse gücü yerinde diye düşündü Verşkov. Novikov evin karargah olarak kullanılan kısmına uğradı. Haberleşme, emirlerin aktarılması konularında Neodobnov'la konuştu, haritaya bir göz attı. Aldatıcı bir sessizlikle dolu olan karanlık Novikov'a Donbas'taki çocukluğunu anımsatıyordu. Havanın siren ve düdük sesleriyle dolmasından ve insanların maden ocaklarının ve fabrikaların kapılarına doğru gitmelerinden birkaç dakika önce işte aynı böyle her şey uykuda gibi görünüyordu. Ama siren sesinden önce uyanmış olan Petka Novikov, yüzlerce elin karanlıkta dolaklarını, çizmelerini aradığını, çıplak kadın ayaklarının yerde şap şap sesler çıkardığını, tabak çanağın ve tencerelerin şangırdadığını biliyordu. ''Verşkov'' dedi Novikov, ''benim tankı gözetleme noktasına yolla, bugün lazım bana.'' ''Baş üstüne'' dedi Verşkov, ''bütün eşyanızı tanka koyarım, sizinkini de, komiserinkini de.'' ''Kakao koymayı unutma'' dedi Getmanov. Noydobnov paltosunu omzuna atıp kapının önüne çıktı. ''Tüm General Tolbuhin biraz önce telefon etti. Kolordu komutanının gözetleme noktasına gidip gitmediğini sordu.'' Novikov başını salladı, şoförün omzuna dokundu. ''Haydi yürü Haritonov'' dedi. Yol köyden çıktı, en son evin yanından uzaklaşıp kıvrıldı, bir daha kıvrıldı ve batıya doğru dümdüz uzandı. Beyaz kar lekelerinin kuru yabani otların arasından ilerledi. Birinci Tugay'ın tanklarının toplandığı vadinin yanından geçtiler. Novikov birden Haritonov'a dur dedi ve Willis'ten atlayıp alacakaranlıkta kapkara görünen savaş makinelerinin yanına gitti. Hiç kimseyle konuşmadan yürüyor, insanların yüzlerine bakıyordu. Geçen gün köy meydanında gördüğü saçları tıraş edilmemiş yeni çocuklar aklına geldi. Gerçekten çocuktular. Oysa dünyadaki her şey onların ateş altında yürümesini amaçlıyordu. Genelkurmay'ın planları da, cephe komutanının emri de, bir saat sonra onun Tugay komutanlarına vereceği emir de, siyasi eğitmenlerin onlara söyledikleri sözler de, yazarların gazete yazılarında ve şiirlerde yazdıkları sözler de. Savaşa, savaşa! Oysa karanlık batıda bir tek şey için, onları vurmak, paramparça etmek, paletlerin altında ezmek için bekleyenler vardı. Düğün olacak, evet, tatlı, şarapsız, armonikasız bir düğün olacak. Novikov acı diye bağıracak. Dipnot, davetlilerin düğün töreninde acı diye bağırdıklarında gelinle damadın öpüştüğü eski bir gelenek. Çivirenin notu. Ve 19 yaşındaki nişanlı delikanlılar arkalarını dönmeyecekler, nişanlılarını saygıyla öpecekler. Novikova sanki kardeşlerinin yeğenlerinin, komşularının oğullarının arasından geçiyormuş, gözle görülmeyen binlerce kadın, genç kız ve yaşlı kadın ona bakıyormuş gibi geldi. Savaş sırasında ölüme gönderme hakkını analar kabul etmezler. Ama savaşta anaların bu gizli direniş hareketine katılan insanlara da rastlanır. Bu tür insanlar, otur otur, nereye gidiyorsun? Nasıl ateş ettiklerini duymuyor musun? Benim raporumu bekliyorlar. Sen iyisi mi bir çay kaynatıver derler. Bu tür insanlar komutana telefonda, baş üstüne, ileri gönderilecek bir makineli tüfek var diye rapor verirler ve almacı yerine koyduktan sonra şöyle derler. İleri göndermenin ne anlamı var? İyi bir delikanlıyı öldürecekler. Novikov arabasından yana gitti. Yüzü asılmış, sert bir ifade almıştı. Bir Kasım şafağının nemli karanlığını içine çekmiş gibiydi. Araba hareket ettiğinde Getmanov Novikov'a anlayışla baktı ve ''Biliyor musun Pyotr Pavlovich'' dedi. ''Sana özellikle bugün seni seviyorum, sana inanıyorum demek istiyorum.'' 10. Bölüm. Sımsıkı tek parça bir sessizlik vardı. Dünyada sanki ne bozkır, ne pus, ne volga yoktu da sadece ve sadece sessizlik vardı. Kara bulutların üstünde parlak, hızlı bir kamaşma oldu. Daha sonra gri pus tekrar kıpkırmızı kesildi ve gökyüzünü de yeryüzünü de bir anda gök gürültüleri sardı. Yakındaki toplar ve uzaktaki toplar seslerini birleştirdiler. Yankı bu birleşmeyi önceden belli ediyor, savaş alanının dev kazanını dolduran seslerin karma karışık örgüsünü genişletiyordu. Küçük kerpiç evler tir tir titriyor, duvarlardan toprak parçaları dökülüyor, sessizce yere düşüyor, bozkır köylerindeki evlerin kapıları kendi kendine açılıp kapanmaya başlıyordu. Göldeki buzun yepyeni aynası üzerindeki çatlaklar ilerliyordu. Tilki ipek tüylerle dolu ağır kuyruğunu oynatarak koştu. Tavşan ise tilkiden kaçmıyor, onun peşinden gidiyordu. Belki de ilk kez bir araya gelen gündüz ve gece yırtıcıları ağır kanatlarını sallayarak havaya yükseldiler. Birkaç tarla faresi yanan kulübelerinden kendini dışarı atan, saçı başı karma karışık uykulu adamlar gibi uykulu uykulu deliklerinden fırladılar. Atış mevzilerindeki nemli sabah havası herhalde binlerce kızgın top namlusuna değmekten bir derece daha ısınmıştı. Sovyet mermilerinin patlamaları, yağlı kara ve sarı dumanın dönüşü, toprağın ve kirli karın dökülmesi, çelik ateşinin süt beyaz rengi ileri gözetleme noktasından açık bir biçimde görülüyordu. Toplar susmuştu, duman bulutu suyu çekilmiş kızgın saçaklarını yavaş yavaş bozkır sisinin soğuk nemiyle karıştırıyordu. O anda gökyüzü yeni bir sesle mırıldayan, gergin, geniş alana yayılan bir sesle doldu. Sovyet uçakları batıya gidiyordu. Uçakların uğultusu, homurtusu, bulutlu, kör gökyüzünün çok katmanlı yüksekliğini hissedilir, gözle görülür hale getiriyordu. Zırhlı hücum uçakları ve avcı uçakları alçak bulutlar halinde yere doğru inerek ilerliyordu. Bulutların içinde ve bulutların üstünde ise görünmeyen bombardıman uçakları kalın sesleriyle homurduyordu. Almanlar Brest üzerindeki gökteydi, Ruslar ise Volga boyundaki bozkırın üstündeki gökte. Novikov bunu düşünmüyordu, anımsamıyordu, karşılaştırmıyordu. Yaşadığı şey anımsamaktan, karşılaştırmaktan, düşünmekten daha önemliydi. Ortalık sakinleşti. Hücum işaretini vermek için sessizliği bekleyen insanlarla bu işaret üzerine Rumen mevzileri yönüne atılmaya hazır insanlar bu sessizlikle bir an soluklarını tuttular. Dilsiz ve bulanık bir eski çağ denizini andıran sessizlikte bu saniyelerde insanlığın kırılma noktası ortaya çıkıyordu. Vatan uğruna savaşın kesin sonucunu belirleyecek bir çarpışmaya katılmak ne kadar güzel, ne kadar mutluluk vericidir. Ölümün karşısına çıkmak, ondan saklanmamak, tersine ölüme koşmak ne kadar can sıkıcı, ne kadar fecidir. Gencecik ölmek ne korkunçtur. Yaşamak, hep yaşamak istenir. O kadar az yaşanmış genç bir hayatı koruma isteğinden daha güçlü bir istek yoktur dünyada. Bu istek düşüncelerde değildir. Bu istek düşünceden daha güçlüdür. İnsanın soluğundadır, burun deliklerindedir, gözlerindedir, kaslarındadır. Oksijeni aç gözlülükle yakan kanındaki hemoglobindedir. hiçbir şeyle kıyaslanmayacak kadar, ölçülemeyecek kadar büyüktür, korkunçtur. Hücum öncesi çok korkunçtur. Getmanov sesli sesli derin derin iç çekti. Novikova sahra telefonuna, radyo vericisine baktı. Novikov'un yüzü Getmanov'u şaşırtmıştı. Geçen aylar boyunca Getmanov'un tanıdığı yüz değildi. Oysa onun farklı hallerini, öfkeli, kaygılı, kibirli, neşeli ve somurtkan hallerini biliyordu. Etkisiz hale getirilememiş Rumen taburları birbiri arkasına canlanmış, derinlerden ön cepheye doğru seri atışa başlamıştı. Güçlü uçak savarlar yer hedeflerine ateş açıyordu. Getmanov çok heyecanlanarak, "Pyotr Pavlovich, tam zamanı," dedi. "İçki içenin bardağı doldurulur." Bir dava uğruna insanları feda etme gereği, savaşta olduğu kadar barışta da ona her zaman doğal, tartışma götürmez bir şey olarak görünürdü. Ama Novikov ağırdan alıyordu. Tankların saptanan hareket ekseni üzerinde çalışabilecek ağır topçu alayının komutanı Lopatin'le bağlantı kurulmasını emretti. "Dikkat et Pyotr Pavlovich, Tolbuhin seni çiğ çiğ yer," dedi Getmanov ve kol saatini gösterdi. Novikov sadece Getmanov'a değil, kendi kendisine de utanç verici, komik bir duygusallık içinde olduğunu itiraf etmek istemiyordu. "Çok tank kaybederiz, tanklara yazık," dedi Novikov. "Güzelim T-34'ler, birkaç dakikalık bir iş, uçak savarları ve tank savarları bastırırız, avucumuzun içinde gibiler." Bozkır Novikov'un önünde duman duman tütüyordu. Gözetleme noktasında yanında duran insanlar gözlerini ayırmadan ona bakıyorlardı. Tank tugaylarının komutanları onun radyodan vereceği emri bekliyorlardı. İşini bilen usta bir komutan olarak savaş hırsına kapılmıştı ve içindeki kaba yükselme hırsı da gerilmekten titriyordu. Getmanov onu acele ettiriyordu. O da üstlerinden korkuyordu. Lopatin'e söylediği sözlerin Genelkurmay'ın tarih bölümünde araştırılmayacağını, bu sözlerin Stalin ve Yukov'dan övgü almayacağını, almak istediği Suvorov nişanını yakınlaştırmayacağını o da çok iyi biliyordu. Ölüme gönderirken iyi düşünme hakkı, düşünmeden ölüme gönderme hakkından daha büyüktür. Novikov bu sorumluluğu yerine getirdi. 4. Ayrımın sonu. Sayfa 47.